Ayrım 22.
Ay ve Şenlik Ateşleri, Sezer Paves.
Kitabı dizlerinin üstüne koyup ağaçlara bakıyordu. Pazar günleri başlarına kara tüller örtüp ayna gidiyorlardı. Üvey ana, Silvia hepsi birlikte gidiyordu. Bir pazar günü nice zaman sonra yeniden piyano sesi işittim. Bir önceki kış Emilia bana İren'in romanlarından birini ödünç vermişti. Kanelili bir kızdan alıyorlarmış bu romanları. Bir süredir Nuta'nın öğütleri yerine getirip bir şeyler öğrenmek istiyorum. Akşam yemeğinden sonra kalasın üstüne oturup yıldızlar ve ermiş yoğurtları konusunda yapılan konuşmaları dinlemekle yetinecek bir çocuk değildim artık. Ocağın başına oturup bu romanları okuyordum bir şeyler öğrenmek için. Dadıları, teyzeleri, düşmanları olan bahçeli büyük villalarda oturan kızlardan söz ediliyordu. Mektup götürüp getiren, zehir içiren, vasiyetname çalan hizmetçiler vardı. Sonra yakışıklı bir erkek, atlı bir erkek gelip öpüyordu onları ve gece kız boğulur gibi olup bahçeye çıkınca kaçırılıp ertesi sabah bir oduncu kulübesinde gözlerini açıyor ama o yakışıklı adam gelip onu kurtarıyordu. Ya da öykü ormanda çılgın gibi koşan bir çocukla başlıyordu. İçinde suçlar işlenen, insan zehirlenen bir şatonun sahibinin evlilik dışı çocuğu olurdu bu çocuk. Çocuk suçlanır, hapse atılır ama ak saçlı bir rahip onu kurtarır ve bir başka şatonun mirasçısı bir kızla evlendirirdi. Bu öyküleri çoktan beri bildiğimle ayrımsadım. Gaminella da Virgilia bana ve Guilla'ya anlatırdı bunları. Ormanda ölü gibi uyuyan ama bir avcı öpünce uyanan altın saçlı güzel kızın öyküsü, bir kız kendisini sevince hemen kralın oğlu yakışıklı bir delikanlıya dönüşen yedi başlı büyücünün öyküsü başlıklarını taşırdı. Bu romanlar hoşuma gidiyordu ama rahapları yerinde olan Virgilia'yı hiç tanımamış, hiç ahır temizlememiş İren ile Silvia'da hoşlanmaları söz konusu olabilir miydi? Kulübede ya da sarayda yaşamanın aynı şey olduğunu, kanın her yerde kırmızı olduğunu, herkesin para kazanmak, aşık olmak, varlıklı olmak istediğini söyleyen Nuto'nun gerçekten haklı olduğunu anlamıştım. O akşamlar Bienchetta'nın evinden dönerken akasyaların altında mutlu olurdum. Işık ıslık çalar, trene binip gitmeyi bile düşünmezdim. Bayan Elvira yeniden Arturo'yu akşam yemeklerine çağırmaya başlamıştı. Adam bu kez akıllılık ediyor, Toskanalı arkadaşını evine bırakıyordu. Sor Matteo karşı çıkmıyordu artık. O sıralar Silvia Cenova'dan ne durumla döndüğünü söylemişti. Daha ve Mora'da yaşam ağır aksak da olsa eskisi gibi sürüyordu. Arturo hemen Irene'ye asılmaya başlamıştı. Saçları gözlerinin önüne dökülen Silvia şimdi alaycı gözlerle bakıyordu ona. Ama Irene piyanoya oturur oturmaz birden koşup taraçaya çıkıyor ya da kırlarda dolaşıyordu. Güneş şemsiyesi kullanmıyordu artık. Kadınlar şimdi güneşte başları açık dolaşıyorlardı. Irene Arturo'ya ilgi göstermiyordu. Ona yumuşak ama soğuk davranıyor, bahçede kapıya dek eşlik ediyor ve hemen hiç konuşmuyorlardı. Arturo hep aynıydı. Babasının bir miktar parasını daha yemişti. Emilia'ya da pas veriyordu ama kağıt oynamanın, nişan tahtasına atış yapmanın dışında beş para etmediğini biliniyordu artık. Silvia'nın gebe olduğunu Emilia söyledi bize. Kızın babasının herkesten önce öğrenmişti bunu. Sor Matteo haberi öğrendiği akşam İren ile Bayan Elvira söylemişlerdi ona. Bağıracak yerde kötü kötü gülüp elini ağzına götürmüş. Şimdi bir baba bulun bu çocuğa demiş dişlerini gıcırdatarak. Ama Silvia'nın odasına gitmek için doğrulmak istediğinde başı dönmüş yere yığılmış. O günden sonra yarı inmeli kaldı, ağzı çarpıldı. Sor Matteo yataktan çıkıp da birkaç adım atacak duruma geldiğinde Silvia gerekeni yapmıştı. Costigana'da bir ebeye gitmiş, içini boşaltmıştı. Kimseye bir şey söylememişti. Nereye gittiğini iki gün sonra öğrendik. Çünkü tren bileti cebinde kalmıştı. Geri geldiğinde gözlerinin çevresi halkalı, yüzü ölü yüzü gibiydi. Yatağa yattı, yatak kan içinde kaldı. Papaza da başkalarına da bir tek sözcük söylemeden öldü. Yalnızca alçak sesle baba demişti. Cenaze için bahçedeki ve çevredeki çiftliklerden çiçeklerin tümünü topladık. Aylardan Haziran'dı, çok çiçek vardı. Babasının haberi olmadan gömdüler onu. Ama adam bitişik odada papazın okuduğu ilahi duymuş, korkuya kapılmış, kendisini daha ölmediğini söylemeye çalışmıştı. Daha sonra Bayan Elvira ile Arturo'nun babasının yardımıyla taraçaya çıktığında gözlerine inen bir bere giymiş ve hiç konuşmadan güneşte oturmuştu. Arturo ile babası nöbetleşe geliyor, hep yanında oluyorlardı. Şimdi Arturo'ya iyi gözle bakmayan Santina'nın annesiydi. Yaşlı adam hasta olduğu için Irene'ye evlenip Dramas'ını götürmesini istemiyordu. Koca bulamayıp evde kalması, Santina'ya bakması daha işine geliyordu. Böylece günün birinde küçük kız her şeyin sahibi olurdu. San Matteo artık hiçbir şey demiyordu. Kaşığı ağzına götürebilmesi mucizeydi. Karısı Kahya ile bizimle hesap görüyor, her şeye burnunu sokuyordu. Ama Arturo becerikli çıkıp kendini kabul ettirdi. Irene'in şu ara koca bulması çok iyi olurdu. Çünkü Silvia olayından sonra herkes Mora'nın kızlarının orospuluk ettiğini söylüyordu. Oysa böyle demiyor, ciddi ciddi gelip yaşlı adamla arkadaşlık ediyor, bizim atımızla Canelli'ye gidip alışveriş ediyor, pazar günü kilisede Irene'ye kutsal su veriyordu. Siyah giysileri hep ortalıkta oluyor, artık çizme giymiyor, ilaçları o getiriyordu. Daha evlenmeden önce sabahtan akşama dek evde kalıyor, tarlaları dolaşıyordu. İren çıkıp gitmek, Nido'yu bir daha görmemek, üvey anasının dırdırından, kavgalarından kurtulmak için Arturo'yu kabullendi. Kasım'da evlendi onunla. Silvia'nın ölümünün ertesi yılıydı. Hem yasta oldukları hem de Sor Matteo artık neredeyse konuşamadığı için düğün yapmadılar. Torino'ya gittiler. Bayan Elvira da Serafina ile Emilia'yı da döktü içine. Öz kızıymış gibi davrandığı bir kızın bu denli nankör olabilmesine bir türlü inanamıyordu. Nikahta en güzel ipekli giysisi Santino'nun giysisiydi. 6 yaşındaydı ama sanki gelin olmuş gibiydi. O bahar askere gittim. Artık Mora'yı önemsemez olmuştum. Arturo dönmüş, yönetimi ele almıştı. Piyanoyu sattı, atı, çayırdaki hakları çoğunu sattı. Gidip yeni bir evde yaşayacağını sanan İren yine babasına bakmaya, vaktini boş harcamaya başladı. Arturo artık hep dışarıdaydı. Yine oyun oynamaya, ava gitmeye, arkadaşlarına yemek yedirmeye başladı. Ertesi yıl Cenova'dan izinli olarak ilk ve son gelişimde Drama, Mora'nın yarısı çoktan eriyip gitmişti. Ve İren Niza'nın bir odada oturuyor, Arturo dövüyordu onu. 30. Yazın bir pazar gününü anımsıyorum. Silvia yaşıyordu daha. İren de gencecikti. 17-18 yaşlarında olmalıydım. Çevredeki köylere gitmeye başlamıştım. Eylül'ün biri Boğan Casino şenliğiydi. Çay, gezme, arkadaş meraklı Silvia ile İren gidememişlerdi. Belki bir giysi, belki bir algınlık yüzünden her zamanki arkadaşlarıyla bir daha olmak istememişlerdi. Şezlonglara uzanmış, güvercinliğin üstüne gökyüzüne bakıyorlardı. O sabah elimi yüzüme iyice yıkamış, gömleğimi ayakkabılarımı değiştirmiş, bir şeyler yedikten sonra bisikletimi atlamak için köyden geliyorum. Dans müziği çalacağı için Nuta bir gün önceden Buon Costingo'ya gitmişti. Silvia taraçadan seslenerek nereye gittiğimi sordu. Çene çalmak ister gibi bir hali vardı. Arada sırada benimle böyle konuşur, olanca güzelliğiyle gülümser, o zaman ben de ırgat olduğumu unuturdum. Ama o gün acele ediyordum, telaşlıydım. Arabayı niçin aldığımı sordu Silvia. Daha çabuk giderdim. Sonra İrene'ye seslendi. Sen de gelmez misin Buon Costingo'ya? Angüle bizi götürecek, ata da bakacak. Pek hoşlanmamıştım bundan ama durup bekledim. Yemek sepetleri, güneş şemsiyeleri örtüleriyle indiler. Silvia çiçekli bir giysi, İren de beyaz bir giysi giymişti. Yüksek topuklu ayakkabılarıyla arabaya binip güneş şemsiyelerini açtılar. Boynumu ve sırtımı iyice yıkamıştım. Silvia yanımda şemsiyenin altında oturuyor, çiçek kokluyordu. Küpesinin deldiği küçük pembe kulağı, beyaz ensesinin geride de İren'in sarışın başını görüyordum. Kendilerini görmeye gelen delikanlılardan söz ediyor, onları eleştiriyorlar, gülüyor, arada bana bakıp dinlememi söylüyorlardı. Sonra aralarında Buon Costingo'ya kimlerin geleceğini tahmin etmeye çalışıyorlardı. Yokuşa geldiğimde atı yormamak için ben aşağıya indim, dizginleri Silvia aldı. Yol boyunca bana şu evin, şu çiftliğin, şu kulenin sahibinin kim olduğunu soruyorlardı. Oysa ben asmalardaki üzümlerin nasıl olduklarını bilirdim. Mal sahiplerini bilmiyordum. Başımı geri çevirip Kalasa'nın çan kulesine baktık. Mora'nın şimdi ne yönde kaldığını gösterdim onlara. Sonra İren anamı babamı gerçekten mi tanımadığımı sordu bana. Yine de keyfimin yerinde olduğunu yanıtını verdim. Bunun üzerine Silvia tepeden tırnağa beni süzdü ve İrene'ye yakışıklı bir çocuk olduğumu, buralara benzemediğimi söyledi. İren gönlümü almak için ellerimi güzel olması gerektiğini söyleyince hemen sakladım ellerini. Bunun üzerine o da Silvia gibi güldü. Sonra dedikodulardan, giysilerden söz etmeye koyuldular. Yine ve ağaçların altından Buon Costingo'ya vardık. Kek, bayrak satıcılarının, arabaların, atış tezgahlarının oluşturduğu bir kargaşa vardı. Arada tüfeklerin çatırtısı duyuluyordu. Atları bağlamak için direklerin bulunduğu çınarların gölgesine götürdüm. Arabadan çözdüm, yem verdim. İrem ve Silvia yarış nerede, yarış nerede diye soruyorlardı. Ama yarışa zaman vardı daha. Bunun üzerine arkadaşlarını aramaya koyuldular. Ben hem ata göz kulak olacak hem de şenli izleyecektim. Daha erkendi, nuta çalmaya başlamamıştı. Ama havaya çalgıların kendi başlarına çıkarttıkları tiz, pes, alaycı, kulak tırmalayıcı sesler yayılıyordu. Serado ile çocuklarla birlikte gazoz içen notayı buldu. Kilisenin gerisindeki açıktaydılar. Buradan karşıdaki tepe, beyaz üzüm bağları, dereler, uzaktaki korların içindeki çiftlikler olduğu gibi görünüyordu. Bu on Castingo'da insanlar oralardan, erişilmez uzak çiftliklerden, mezarlardan gelip geçenlerin olmadığı, ancak keçi yollarıyla varılabilen Mango'nun ötesindeki köylerden gelmişlerdi. Arabalarla, bisikletle, yaya olarak Güle eline gelmişlerdi. Ortalık kızlarla, kiliseye giren yaşlı kadınlarla, onların yanından ayrılmayan erkeklerle doluydu. Seçkin erkekler, iyi giyimli kızlar, boyun bağlı çocuklar da kilisenin kapısında bekliyorlardı ayin için. Nuto'ya İren ile Silvia ile geldiğini söyledim. Arkadaşların arasında gülerek gördük onları. Çiçekli giysi hiç kuşkusuz en güzel giysisiydi.
Ayrım sonu.